Hayırlı akşamlar. Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, genç zamanına hoş geldiniz. Bendeniz Salih Üzgenç, bir genç zamanıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Kıymetli büyüğüm, kıymetli ağabeyim Süleyman Ragıp Yazıcılar bizlerle birlikte olacak. Özellikle gençliğin dilinden bahsedeceğiz. Gençliğin dili, kalbin dili, hayatın dili diyeceğiz bugün. Hoş geldiniz abi.
Hoş bulduk Salih'ciğim. Ben de tüm dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah güzel bir programı olur.
İnşallah. Bizim zaten Süleyman abiyle olan hukukumuz dolayısıyla kendisinin üslubunu, kendisinin hayata bakışını bilmek gibi bir şu an program öncesinde avantajımız var. Yani aslında gündem bizde hazır her zaman. O yüzden Süleyman abiyle de programdan önce konuşurken Salih ne konuşacağız diye sordu bana. Ben de her zaman konuştuklarımızı konuşacağız abi dedim. Bugün de inşallah biraz o muhabbeti aslında buraya taşımak istiyoruz ki özellikle sosyal medyada şekillenen bir dil var Süleyman abi malumunuz. Sert bir dil var şu an. Özellikle gençlerin kullandığı dilin kutuplaştırıcı olduğunu, birbirlerine karşı kullandıkları ithamların yaralayıcı ve çarpıcı olduğunu artık net bir şekilde görebiliyoruz maalesef. Siz ise hem yaş olarak hem de konum olarak belki de gençliğe hitap eden biri olarak kullandığınız dil itibariyle hem birleştirici olmaya hem de kızarsak da belki de kınarsak da hatta bunu bağırmadan, çağırmadan, küfretmeden yapmak gibi bir üslup rotası belirlediniz kendinize. Ve bunu özellikle sosyal medya paylaşımlarında, genç dergideki yazılarınızda, konferanslarınızda, programlarda dile getiriyorsunuz. Bundan biraz bahsetmek istedim aslında ben bugün. Çünkü ihtiyacımız olan da bir konu bu bizim, dil konusu. Bir abimiz bahsetmişti, dil olmadığı müddetçe üzerine ne inşa edersek edelim, her zaman yine dile tekrar geri dönmek zorunda kalacağız diye. Gerçekten de öyle. Dili iyi kullanmamız lazım. Bunu sadece etimolojik anlamda veya dil bilgisi anlamında değil, belki de işte o kalp dili, hayat dili olarak da şekillendirmek lazım. Bugün bunları konuşalım istiyoruz. Dilerseniz başlayalım.
Olur sadece.
Bizim sorumuz bu.
Olur.
Dil konusunda zafiyetlerimiz, üslubumuz bizi gerçekten hem geriletiyor hem de birbirimize karşı olan arkadaşlığı, kardeşliği maalesef siyasetin de belki etkisiyle sonlandırabiliyor. Sizin buradaki tavrınız, tutumunuz nasıl?
Doğru. Bu güzel bir soru. Tabii çok boyutlu bir soru. Belki açılımı da uzayabilir. Fakat gönlümden geldiği kadarıyla cevap vermek isterim. Şimdi Türkiye yüksek tansiyonun arttığı bir ülke doğrusu. Yani Türkiye siyasi hayatında 17-25 Aralık'tı, Gezi'ydi. Daha sonra işte diyelim ki 15 Temmuz darbe girişimi, işte milletin inkişafı ve en son yapılan referandum. Bunlar tabii zor süreçler. Hepsinin kendi içerisinde çok farklı anlamları var. Farklı okumalar yapılabilir. Fakat gördüğümüz kadarıyla anlayış anlamında, birbirimizi anlama noktasında iyiye gitmeyen, kötüye evrilen süreçler de var. Özellikle insanların birbirleriyle konuşma, bir şeyler paylaşabilme ya da farklı düşünebilme, farklı sesler dile getirebilme noktasında sanki bir alan daralması söz konusu ya da daha büyük tanımlamalar, yani daha siyasi tanımlamalar üzerinden insan ayırma, insan kayırma ya da insanı ötekileştirme yapılabiliyor. Görüyoruz bunu. Bu yaralayıcı bir şey. Çünkü biz yani bir insanla karşılaştığımız zaman insan paydasında buluşuruz. Bizim en büyük paydamız budur. Yani insan bitti. Yani insan gözümüzde ilk, bizim en büyük bakış açımızdaki ilk fitre varsa eğer insandır. Yani bir insanı gördüysen daha ötesini görmezsin. Dersin ki bir insanla karşılaştım. Daha sonra kendine göre yakınlık kurabilirsin. Memleketidir, dinidir, dilidir, işte ırkıdır, başka özellikleridir, sanat anlayışıdır, şiir dünyasıdır, işte sosyal meselelere yaklaşımıdır, siyasi parti tercihidir. Bunlar 10. 20. kategoriler ya da filtreler olarak değerlendirilebilir ancak. Fakat bizim gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de gerçekten aramızda kardeşliğimizi, birliğimizi, sevgimizi, muhabbetimizi ve insanlığımızı bozmayacağımız birçok meseleyi, insanlığımızı, kardeşliğimizi, muhabbetimizi, sevgimizi bozacak şekilde aşırı anlam yüklemeleriyle gidiyoruz. Altını çizmek istediğim şey bu. Aşırı anlamlar yüklüyoruz. Yani siyasete aşırı bir anlam yüklüyoruz, tamam mı? Partilere aşırı bir anlam yüklüyoruz. Vakıflara, cemaatlere, işte diğer yapılara aşırı bir anlam yüklüyoruz. Aşırı anlam yüklediğimiz zaman karşımıza gelen birisini insan olarak görmeden önce aşırı anlam yüklediğimiz pencereden değerlendirerek bir not vermek istiyoruz. Demek ki son günlerde demek ki evet ya da hayır tartışması bizim insanlığımızın da önünde bir tartışma gibi olabiliyor. Yani sen diyelim ki evet dedin, ben hayır dedim. Ya da sen hayır dedin, ben evet dedim. Bu artık birbirimizle konuşamaz, bir şey paylaşamaz. Birbirimizden nefret etmemize sebep olabilecek bir yeterli sebepmiş gibi algılayabiliyoruz. Neden? Bu dil, bu üslup, bu yaralayıcı işte sosyal medyanın yaralayıcı bir şekilde dili, üslubu büyütmesi, kötüleştirmesi. Ve biz de filtrelerde yani siyasi parti tercihi ya da işte diyelim ki nereli olduğun, nereden geldiğin, ya da işte kendine göre anlayışların, bir falan konudaki görüşün benim için çok anlamlı, aşırı anlamlı oluyor. Ve ben o aşırı anlamdan dolayı senin insan olduğunu unutuyorum. Ve seni o aşırı anlam verdiğim yerin değer ölçüsüne göre ya da yargılarına göre yargılıyorum. Bu korkunç bir şey. Samimi söylüyorum. Çünkü biz insanız. İnsanlar arasında farklılık muhakkak mutlaktır yani. Mutlak olan bir şey varsa bu farklılıktır. Çünkü Cenab-ı Hak senle beni ayrı yarattı. Birbirimize %100 benzeştirmeye çalışırsan zulmedersin. Kıyamete kadar bu böyledir. İnsanların akılları, duyguları, fikirleri, bakış açıları farklı olacak, olmak zorunda. Bunları bir tek tipe, tek düşünceye, tek anlayışa indirgemeye çalışmak zulümdür. Bunu kim yaparsa yapsın, hangi görüş yaparsa yapsın, bu böyledir. Çünkü insanın kendi içerisinde bir kutsaliyeti var. Biricikliği var, özgünlüğü var, özgürlüğü var. Ve bu noktada siz insandaki bu müthiş potansiyeli unutup senin gibi düşünmüyor diye ama hangi konuda olursa olsun, bugün belki siyaset ağırlıklı olarak söylüyorum ama ben siyasetin de öncelikli olduğunu düşünmüyorum. Yani her konuda olsun, hangi konuda olursa olsun senin gibi düşünmüyorsa ve onun insan olduğunu unutuyorsa zulme giriyorsun. Çünkü farklı düşünmek var, farklı sesler var, farklı üsluplar var, farklı dile getirme çeşidi var. Eğer sen mutlak hakikatsen, yani sen ve senin duygun, düşüncen, bilelim, ona uyalım, öyle bir şey yok. Bu peygamberler dahi geldikleri toplumlarda çok farklı algılandılar. Sahabe efendilerimiz, diyelim ki Resulullah Efendimiz üzerinden konuşacaksak, onu dahi çok farklı anlamlandıran, farklı algılayan, özleri bir ama uygulamada, yöntemde çeşitlilik uygulayan sahabelerimiz vardı. Hiç kimse o sahabeleri ötekileştirmedi ya da onların hakkında olumsuz konuşmak, kötü konuşmak haddimize değil. Ya bize de yakışmaz. Biliyoruz ki aynı öz etrafında birleşmişler ama farklılıkları olacak tabii ki. İnsanlardı çünkü. Ve hatta Efendimiz'i kabul etmeyen, reddeden, inkar eden insanların da inkar özgürlüğü vardı. La ikrahe fiddin, yani dinde bir zorla inandırma var mı mesela? Asla yoktur. Bazıları bunu dahi yorumluyorlar, tevil ediyorlar ve sapkın yerlere varıyorlar. Yani seni zorla bir şey inandırmam. Doğru bir din anlayışı çıkartır mı? İslam'ın özünde böyle bir şey var mı? Seni ben zorla bir şey inandırırsam bir münafık yaratmış oluyoruz ellerimizle. Yaratma kavramı tırnak içerisinde, yani bir o bir münafık karakter tipini dünyaya pompalıyorsun. Diyorsun ki bu böyle olacak. Böyle bir şey yok. Onun kendi inkarında bile eyvallah. Dileyen inkar etsin, dileyen iman etsin. Kur'an'ın ölçüsü budur. Yani onlarca delil var, onlarca işaret var, onlarca hikmet var, ibret var ama dileyen ibret alır, dileyen almaz. Dileyen inkar eder, dileyen etmez. Allah dahi senin kişisel anlamda hayatını değil sonsuzluğunu etkileyecek tercihine saygı duyuyor. Evet. İstersen inkar et, istersen mümin ol, yani inananlardan ol. Bil ki diyor inançsızlığından, yani tırnak içerisinde terminolojik manada kafirliğinden razı olmam ama bunu da bil diyor. Ama buna da hakkım var. Çünkü böyle bir düzlemde yaratılmış insan. İnkara da, imana da bir o kendi içerisinde düşünecek, ölçecek, biçecek ve bir karar verecek. Zorladığın zaman münafık olur. Bir insanı inanca zorlamak kadar abes bir şey, kötü bir şey var mıdır?
Yok.
Kaldı ki bu en kutsal, en büyük hakikat neydi? Diyelim ki Resulullah Efendimiz. Yani Hira'dan getirdiği mesaj eşsiz bir mesajdı. Yani daha ötesi yok dünya açısından. Yani şu an hepimiz küçük haberlerle meşgulüz. Yani sabaha kadar internetteyiz, Facebook'tayız, WhatsApp'tayız, diğer Twitter'dayız. Bir sürü haber izliyoruz. Dünyanın en büyük haberiydi Salih. Nebe'in azim. En büyük haber. Ya en büyük haber bizi ırgalamıyor çoğu zaman. Geçiyoruz, unutuyoruz. Ne olduğuna bakmıyoruz, dikkat kesilmiyoruz. En büyük habere dahi oralı olmama şansın var. Oralı olmama özgürlüğün var. Bu en büyük haberde dahi farklı düşünme şansını sana tanımış Cenab-ı Hak. Diyor ki istediğin gibi. Hakikati gösteriyor ama uyup uymaman da sana ait diyor. Çünkü aksi takdirde insan olmanın, imtihanın, Bir anlamı kalmıyor. O zaman evet. Dersin ki hani bu nedir? Yani ben anlayamadım dersin.
Ve hani hiç inananlarla inanmayanlar bir olur mu?
Bir olur mu? Ya da secdeye, geceliğin secdeye kapanıp Allah'a dua eden, insanlığın için çabalayan, uğraşan, fedakarca yaşayan insanlarla zulmeden, hak yiyen, kötülük yapan, sürekli şer peşinde olan insan bir olur mu? Olmaz tabii. Sen bunu kendi aklınla, inancınla, imanla bulmaya götürüyorsun. Hali böyle olunca bu büyük çerçevede insanlara bu büyük özgürlük verilmişken falan konuda ya da filan mevzuda farklı düşünmenin normal karşılanmaması kadar abes bir şey yok aslında. Bu düşünce barbarlığına, düşünce tek tipliğine ve düşünce zorbalığına götürüyor bizleri. Bakın bunu kim yaparsa yapsın. Şu an ben öyle tarifler etmiyorum ama hangi tariften yaparsanız yapın. Sağcılar ya da solcular ya da falancılar ya da filancılar. Bunu yaptığı zaman değişmez. Bu bir zulümdür, zulüm çeşididir. İnsanların senin düşündüğün gibi, senin baktığın gibi, senin anladığın gibi anlamaya zorlayamaz. Bir medeni insana anlatıp ikna edilir. Yani ikna edersin, aktarırsın, hoşuna gider, kalbinden onaylar, tamam. Reddeder, sevmez, almaz, eyvallah. Yani dükkanına gelen bir müşteriye, diyelim ki sen tatlıcısın. Hı hı. Buyurun tatlı diyorsun, bakıyor şöyle, ben almayayım diye çıkarken, niye almıyorsun, neden almadın? Çok güzel bu. Şuna bak ya, bilmiyor bir şey. Arkasında biraz sövüyorsun. Olur mu bu? Yani ne kadar yakışıksız bir şey. Adam geldi, baktı, gördü, değerlendirdi. Canı çekmedi. Hoşuna gitmedi. Belki bir orada bir kirlilik gördü.
Evet.
Sen istediğin kadar tatlı mıydı? Adamı almadı. Şimdi şu anki sosyal medyada da ya da gençler arasında da gördüğümüz ya insanlar farklı düşünebilir. Farklı bakabilir. Ya farklılık rahmet. Farklı bakmadığımız zaman aslında zulmet kaplar her tarafı. Hep aynı şeyleri düşünüyorsak, aynı şeyleri konuşuyorsak. Bakın radyoya girerken diyelim ki bir arkadaşımız ne dedi? Ya çok aynı muhabbetler dönüyor evet. etrafta dedi ve çok sıkıldım dedi.
Evet.
Sıkılıyoruz çünkü aynı şeyleri konuşup duruyoruz. Yani sürekli siyaset endeksli bir hayat yaşıyoruz. Siyaset çok fazla gündemimizde, her anımızda. Yani siyasetle 10. 20. dereceden ilişki sahibi olan insanlar dahi Orta Doğu uzmanı, dış ilişkiler uzmanı, işte piyasa uzmanı, ekonomi uzmanı, Türk veya dünya siyaseti anlamında müthiş fikirleri var. Yoruyorsun adamı. Ya adamın o biricikliği, kendi uzmanlık alanıyla ilgili ya da kendi hayatına dokunan yerlerle ilgili bir çabası yok. Burası kolay geldiği için ve komplo teorilerine de.
Evet.
Yani böyle
müsait olduğu için.
Çok müsait olduğu için bu tür şeyler çok seviliyor. Yani sen bir komplo teorisi söyle bana. Biraz ciddi anlat. 10 dakika sonra ben de acaba falan derim. Niye? İnsan böyle bir varlık. Yani karşında birisi ciddi bir şeyler anlatırsa 10 dakika boyunca inanmış bir şekilde şöyle olabilir, böyle olabilir. Yani bir şekilde orada o ortama bürünüyorsun. Şu anda da yani sosyal medyadan sürekli bu şekilde komplolar, başka şeyler sürekli konuşuluyor. Siyaset endeksli, seçimler endeksli, 15 Temmuz endeksli. Ve çok fazla konuşulduğu zaman ne oluyor? Yani izler birbirine karışıyor. Evet. Sapla saman birbirine karışıyor. Ve arasında da üslubunu diriltemiyoruz. Niye? Haklı olduğum bir konuda ki artık herkesin haklı olduğu o kadar çok konu var ki haklı olduğum bir konuda hemen öfkeleniyorsun, köpürüyorsun ve diyorsun ki önüme kimse çıkmasın, ezerim bu konuda. Ya da falan isimler adeta tırnak içerisinde putlaştırılabiliyor. Her kesimden, her düşünceden. İsim putlaştırması olunca bir ismi buraya koyuyorsun, daha da konuşamazsın. Falan da ilgili bahsediyorsun, daha da konuşamazsın. Ben insanım ya.
Eyvallah.
Ben insanım. Ben her konuda konuşabilirim. Her konuyla ilgili fikrim olabilir. Yeter ki hakaret etmeyeyim. Yeter ki niyetimde bir fesatlık olmasın. Yeter ki o ortaya koyduğum üslupta gerçekten yanlış bilgi, tamam mı? Yanlış bilgi, manipülasyon ya da bir zarar verme duygusu olmasın. Yani filan konuda, Orta Doğu konusunda ya da Türkiye'nin dış politikası konusunda. Ya mesela diyelim ki ben diyorum ki falan politika eksik olabilir. Nasıl olur? Sen kimsin? Sen daha iyi mi biliyorsun? Hemen
linç etme,
ona saldırı. Onun daha sonra falan kişiyle ilgili mazi araştırmaları.
Evet.
Onun kim olduğuna dair siz şunu biliyor musunuz? Birkaç farklı sitede şu haberler. Arkadaşlar bunlar insanları incitiyor. Bu çok normal bir şey değil. Ben onu söylüyorum. Genç dergisi olarak biz 11 senedir yayın hayatındayız. Bir yani marifetimiz çok yok ama bence marifet adına bir şey söyleyebileceksen bu genç camiası adına 11 senelik bir dergi yayıncılık adına şunu söylerim. Ya biz bu ötekileştiren, bu nefretle var olan, öteki üzerinden, etki üzerinden, tepki üzerinden kendi varlığını kanıtlatan ya da böyle kavga dövüş iklimlerinde çıkan ve kahraman kesilen bir yapı olmadık. Olmamak da lazım. Veyahut da üslup anlamında biz ne diyoruz? İslam bir hayattır değil mi? İslam bir güneştir. Parlar yüzümüzde, gözümüzde parlar. İslam'ı bir arka fon gibi, bir dekor gibi, bir adeta şu anki konuşmamızda diyelim ki bir fon varsa eğer, bir arkada fon çalsın İslam. Yani dursun orada ama ben kendi hırslarımı, çıkarlarımı, kendi nefsimi tatmin edeyim. Lazım olunca fonu arttırırım.
Suistimal edeyim.
Evet, lazım olunca İslam dokusunu arttırırım. Lazım olunca çekerim geriye. Böyle bir lüksüm yok benim. İslam'da kötü konuşamazsın diyor. Ama işte ya şöyleydi böyleydi ama onlar da hak ediyor. Hayır, kötü konuşamazsın diyor. Kötü konuşma diyor, hakaret etme diyor. Dedikodusunu yapma diyor. Ama düşman o. Düşman diye bir şey yok. Dedikodusunu yapma diyor. Onun rahatsız olacağı bir üslupla kardeşini anma diyor.
Evet.
Şimdi bakıyoruz. Sosyal medyada son bu. Diyelim ki İslamcılık tartışmaları.
Hı hı.
Filan isimler falan isimler havada uçuyor. Birçoğunu tanıdığımız insanlarla ilgili neler neler söyleniyor. Şöyleydi böyleydi. Ya bu üslupla bir şey ihya etmemiz mümkün mü? Bir şeyi gerçekten inkişaf ettirmemiz mümkün mü?
Kaldı ki yani mevcut o hani Cumhurbaşkanlığının savunduğunu iddia eden insanlar gerçekten bu niyetteyse bile gerçekten dile çok zarar veriyorlar.
Ve zaten
kullanılan dile.
Tırnak içerisinde nefret ediyorsun. O evet. Savunduğu için yani senin diyelim ki birisi sana geliyor İslam'ı anlatıyor. Ama o kadar kötü anlatıyor ki o kadar yani sen irrite oluyorsun ki adamdan diyorsun ki kalsın ya sen de kal anlattığın da kalsın doğru mu?
Evet.
Şimdi bu büyük bir problem.
Bununla alakalı da zaten affedersiniz.
Buyurun.
Süleyman abi burada araya girmek istedim. Şimdi komplolardan bahsettik ya bahsedilen şu an süreçteki insanların da aslında ortaya çıkış noktaları bu. Komplolar, senaryolar. İşte ben haberim olmadan nasıl böyle bir şey olur? Her şeyden haberim var. Hepiniz toplu gelin. Kim kimi tasvip ediyor göreceksiniz gibi ifadeler. Özellikle bir de Müslümanların arasında olması çok yaralayıcı. Yani bugünkü programın da aslında birazcık hani dil
doğru.
Konusunda ortaya çıkışı buydu. Oraya buraya gelmesi istediğimiz bir şeydi. Güzel de oldu.
Doğru.
Şimdi bu süreç içerisindeki arkadaşların özellikle bizler gibi genç olan kitlenin de demoralize olduğunu ve geriye düştüğünü görüyorum ben. Hangi açıdan? Şimdi Gezi olaylarını hep örnek gösteriyoruz hala. Gezi'de benim hiç unutamadığım bir tablo vardı. 18-19 yaşındaki arkadaş elektrik direğinin üstüne çıkmış. Megafonla slogan attırıyordu. Yani insanları kitleye yönlendiriyordu. Şimdi kendi içimizden baktığımız zaman özellikle İslami camiayla sınırlandırırsak arkadaşlarımızın özellikle sadece üretilen dil üzerine iman ettiğini, belki de itikad ettiğini görüyoruz. Yani İnşallah yanlış anlaşılmıyordur söylediklerim ama maalesef genel...
Yani son bu diyelim ki kavgalardan
evet.
Besleniyor
ve
kısa haberlerden, tweetlerden bir şeyler elde ediyor.
Okumasını ona göre yapıyor.
Bunun üzerine de bir dünya kurguluyor ve bunun kavgasını veriyor.
Maalesef ve diziler belki televizyon filmleri, üretilen kitaplar son dönemde hep bu kurgu üzerine Süleyman abi malumunuz. Yani yayıncılar benim ne demek istediğimi çok iyi anlamışlardır. Yeni Şafak'ta bir haber gördüm mesela. Genç kız romancılığı diye bir haber yapmışlar. Yani 15-16-17 yaşındaki kızlar için üretilen kitaplar veya mevcut siyasi argümanları kullanıp üretilen senaryo kitapları. Aslında işte olayların güya her olayın perde arkası. Bilmediğimiz şeyler, FETÖ'nün gerçek yüzü vesaire vesaire vesaire. Şimdi bunlarla şekillenen bir kurgu dünyasında tarih, sosyolojik okuma, genel dünya değerlendirmesi, ortodoks.
Yani bütünlüklü bir bakış.
Hiçbiri olmuyor Süleyman abi.
Doğru. Ve bu büyük bir problem.
Evet.
Ve o insanlar tırnak içerisinde ukalalığı bir meziyet zannediyorlar. Yani yarın ukalalık, şımarıklık, pespayelik bir meziyet olarak bir kol geziyor olacak etrafta. Yani çünkü bir tarih kökün yok, sosyolojik okuma derinliğin yok, bütünlüklü bir hayat görüşün yok. Şiirden, edebiyattan, romandan, insandan yani o anlayıştan nasibin az ve üzerine de sen siyaset ya da üzerine de idarecilik ya da üzerine de bir şeyler yapıyorsun. Bunun fayda olmaz. Zarar verir ve şifa getirmez yani insanlığa da şifa getirmez. Bizim Türkiye'de gerçekten yani son referandum da onu söylüyoruz. Çıkan oyun iyi değerlendirirsek yani bol istişareye, nitelikli üsluba, kolektif bir gayrete ve biz duygusuna ihtiyaç var. Benim kendi tarifim bu. Yani biz duygusu güçlenmeli. Biz yani bir milletiz. Bir milletiz. Sen ya da ben ayrılığını bırakmak lazım. Aşık Veysel'in o birlik destanı şiiri, yani bu senlik nedir diyor, bırak diyor. Çok dehşet bir şiirdir o. O kadar güzeldir ki. Yani senlik nedir, bırak diyor. Hep değil miyiz diyor bir Adem'in kızı diyor. Bir Adem'in Havva'nın çocuğu. Bu çok önemli. Ve bol istişare nedir? Ya bu biz milletiz. Biz birlikte büyüyoruz, birlikte inkişaf etmek zorundayız her alanda. Ötekileştirmeden, birbirimizi küstürmeden, kızdırmadan, nefret ettirmeden. Ama şöyle oldu, ama böyle oldu. Ben orasına bakmam Salih. Ben vicdanlı insanlar olarak, fikir sahibi insanlar olarak doğruyu söylemek, doğru düşündüklerimizle ilgili bilgilerimizi paylaşmak boynumuzun borcudur. Ve bu nitelikli üslup, kolektif gayret ve biz duygusu çoğalmadan iyi bir yere gitmeyiz hep birlikte. Ve buna herkesin çaba göstermesi gerekiyor. Her kesimin, her farklı anlayışın, her farklı partinin. Neden? Biz insanlıkta buluşamayacaksak nerede buluşacağız? Biz gerçekten insanlıkta buluşamayacaksak nerede buluşacağız? Yani biz insanlıkta eşiz değil mi?
Evet.
Ve bu topraklar için bir de İslam paydası var değil mi? Türkiye ile ilgili ne diyoruz? %99'u Müslüman bir ülke. İslam çatısı bizi birbirimize karşı daha anlayışlı, daha merhametli, daha fedakar, daha sevgi dolu yapmıyorsa bu çatıyı sorgulayalım. Yani ne kadar bu çatının altında gerçekten gölgeleniyoruz? Doğru mu?
Evet.
Yani burada bir ağaç var, çok güzel. Yani çölün ortasında bir ağaç, gölgelik. Ama altına gelmiyorsun. Sonradan da güneşten şikayet ediyorsun. Sonradan da susuzluktan şikayet ediyorsun. Ağaç burada. Altına girelim dediği zaman benim gibi insanlar, ya bunu söylememek gerekir, bu şimdi yanlış anlaşılır, anlaşılsın. Bunu söylemek gerekir. İslam çatısıysa eğer, %99'u Müslümansa eğer bu ülkenin, İslam çatısı nasıl bir dil, nasıl bir üslup inşa ediyor, bunu sorgulayalım. Ve bu üsluba zarar veren ve bu üslubun gerçekten hak ettiği şekilde temsil etmeyen insanlarla ilgili, yazarlarla ilgili, fikir adamlarıyla ilgili, siyasetçilerle ilgili, hiç fark etmez, uyarıda bulunalım. Birbirine uyarıda bulunmayan bir toplumsak eğer, biz o zaman felaketimizi şimdiden hazırlıyoruz demektir. Uyarmak en doğal hakkımızdır. İkaz etmek. Bazen tatlı şekilde, bazen hafif sert, tatlı sert. Yani çünkü bu böyledir. Yani sen şuradan yürüyorsun Salih. Dalmışsın. Ben önünde de bir çukur var. Ben bir anda böyle biraz da yüksekse Salih diyorum mesela. Bir an korkuyorsun ama çukur diyorum. Ondan sonra ne yaparsın? İlk başta belki garipsersin ama eyvallah dersin. Elini kaldırırsın. Niye? Çünkü oradaki yüksek sesim sana değil. Sen düşersen daha da yara alacaksın ve ben de üzüleceğim. Sen düşme diye. Bu noktada da ben bu vesileyle söylemiş oluyorum. Hakikaten bizim için, yani her şeyin ötesinde, bu topraklarda iyiliğin, merhametin, anlayışın, sevginin, adaletin, cesaretin, faziletin, vefanın, ilmin, hikmetin veya da irfanın yükselmesi için ne yapıyoruz? Gayretimiz nerede? Üslubumuz, dilimiz ya da bulunduğumuz pozisyonlar, mevkiler buna doğru düzgün bir hizmet etmiyorsa, biz sorgulayalım kendimizi. Orada ya hırsımıza hizmet ediyoruz demektir, ya çıkarlarımızın bir bağlamı var demektir, ya da aslında biz bu çatının altında çoktandır gölgelenmiyoruz. Yani insanı geçtik, hadi insanı anlamadın. Diyelim ki insanı küçümsedin ya da daha din dedin. 199'u Müslüman bir ülke Türkiye. Yani insan paydası hepsini kuşatıyor ya, hadi bizde aslında İslam ve insan ikiz kardeştir. Biz ayırmayız da. Hadi teorik anlamda ayırdık diyelim. %99'u Müslüman deniyor. Bu ülkede bu değerleri yaşatamayacaksak ve bunların yaşaması için daima sesimizi yükseltip, sözümüzü sürekli açıklayıp bu konuda yazılar yazamayacaksak ne yapacağız biz? Yani falan partiyle filan partinin kavgasına mı adayalım ödümüzü? Falan siyasi konularla ilgili sen daha da kabalaş, ben daha da kabalaşayım.
Evet.
Böyle mi geçirelim günümüzü? Ya da gençlerin diyelim ki 80'de falan konularda kullanıldılar, 90'da şu konularda meze yapıldılar, 2000'lerde de şurada harcandılar, 2010'lu 2020'li yıllarda da şuralarda tüketildiler mi diyelim daha sonrasında. O yüzden ben diyorum ki biz genç olarak da, genç dergisi olarak da duruşumuz, özgünlüğümüz, karakterimiz, kişiliğimiz ve özetleyebileceğimiz şekilde şahsiyetimiz ve meziyetimiz gelişmeli. Ve bunun için de hep uğraşmalıyız. İnsan bağlamında, İslam bağlamında yapacağımız ne kadar çok şey var. Yani bu paydaları unutmamak gerekiyor.
Eyvallah. Şimdi biz tabii ki gençlik dönemimizde hala da bunu içindeyiz aslında. Belki ergenliğe gitmek gerekirse kendi hayatımdan yola çıkarak bir şey paylaşmak istiyorum sizinle Süleyman abi. Bize genelde büyüklerimiz çevremizden bir şey söylediği zaman bunu onaylardık, tamam derdik. İnşallah böyle yapacağız derdik ama tabii kısmi olarak belki hayatımıza sokabiliyorduk. Fakat zamanla şunu anladım ki özellikle şu an hani hatıratların, biyografilerin, anıların, tecrübelerin çok önemli olduğunu düşünen biri olarak söylüyorum. İnsanların söylediği şeyleri hayatımızla olan kısmını ilk önce bir öz eleştiri yaparak bakmak lazım. Yani Süleyman abi radyoda bir şey söyledi. Acaba doğru mu? Kısmını hayatımızla bir mukayese edip bakmak lazım. Yani yukarıdan konuşan biri gibi değil. Belki yukarıdan da konuşabilir aslında karşımızdaki
insan. Ne söylerse söylesin.
Şimdi bu kaybolmaya başlıyor benim hissettiğim birazcık. Doğru. Çünkü hep bir savunma merkezli bir iletişim anlayışı var. Bunu hem akademik ortamda görüyorsunuz, hem normal sosyal ortamda, hem iş hayatında, değil mi?
Doğru.
Siz de belki görüyorsunuz bunu.
Doğru.
Bu yüzden de aslında birçok şey kaybediyoruz. Şimdi bu kayıpların telafisi noktasında acaba ne yapılabilir? Yani hani biraz daha faydacı düşünecek olursak artık sonuç anlamıyla. Yani biz şu an bazı şeyleri değerlendirirken esasa, hayatımızın esaslarına, kendimizin belki de nefsimizin öne çıkardığı şeyler alıyoruz. Ama çözüm olarak acaba ne yapabiliriz? Mesela Mehmet Dinç Hoca Mayıs ayın için bırakma kendini dedi. Genç Doğru. dergisinde kapak da oldu, dosya konumuz oldu. Sizin de bununla alakalı söylemleriniz olduğunu, ifadeleriniz olduğunu biz biliyoruz.
Doğru.
Paylaşmak ister misiniz?
Paylaşmak isterim. Şöyle, şimdi gayretle ilgili, çabayla ilgili bu ay Mayıs ayındaki editörden yazısında, Genç Dergisi'nde şundan bahsettik. Bakın, Üsküdar'da 9 ay önce bir böyle engelli kardeşimiz vardı. Yani başı sağa eğik, böyle ayakları hafif çarpık duruyor. Yani halinden de belki birçok insan acıdı. Böyle garip bir engelli kardeşimiz var. Su satıyordu orada. Ben gittim yanına. Baktım su satıyor. Dedim ki bir su verir misin? Verdi böyle. Eli hafif titriyor. Kaç para yaptım? Böyle bir yani diyemedi ama elinde işaret etti. Bir yani bir lira dedi. 5 lira verdim. Sonra içimden geldi. Dedim ki 4 lira da ikram olsun. Dedim ki tamam dedim üstü kalsın dedim. Hadi Allah'a emanet ol dedim. İkramı kendi içimden iyilik yapayım dedim kendime göre. Sonra baktım heyecanlandı. Abi ya bir şeyler demeye çalıştı. Kalkmaya çalıştı. Ben dedim ki tamam dedim. Bir döndüm geriye. Yani hiç sıkıntı yok dedim. Üstü kalsın dedim. Yürüdüm biraz daha. Üsküdar meydanındayım. Yürürken bu daha da heyecanlandı. Böyle kızardı bozardı. Yürüp böyle paytak paytak yürümeye başladı arkamdan. Bağırıyordu bir yandan böyle boğuk boğuk sesler. Ben de şaşırdım. Yani belki dedim bir hastalığı var. Bir şeye takıldı bilemiyorum ya. Ben dedim hızlı gideyim de daha fazla şey vermeyeyim ona. Zahmet vermeyeyim çünkü beni yakalamayacağını anlasın geri dönsün. Biraz daha hızlandım baktım ki yine devam ediyor. Ya bu defa üzüldüm yani adam geliyor bu tarafa doğru bir gideyim dedim tekrardan. Döndüm buluştuk. Dedim güzel kardeşim rahat ol dedim. Sıkıntı yok her şey yolunda değil mi dedim. Böyle bak diyor böyle yani kızgın değil ama terlemiş falan böyle hiçbir tepki vermiyor. Dedim sıkıntı yok lütfen rahat ol dedim. Hani rahatlasın diye. Baktım bu kemerin üzerindeki şeye cüzdana uzandı. Böyle şeye kemerin üzerine takmış onu. Cüzdandan böyle 4 lirayı çıkardı. Titrek eliyle avucuma koydu 4 lirayı. Sonra biraz böyle hafif tebessümle elini başına yaptı. Selam yaptı. Geri döndü böyle. Çok etkilendim Salih bak. O 4 lirayı almadı. Şu yüzden ben 1 liraya su satıyorum. Çok sağ ol. İkram etmiş olabilirsin ama ben bu 1 liranın hakkım 1 liradır. 4 lirayı almayacağım dedi. Bak şimdi çok ilginç. Allah nasip etti Miraç Kandili'nde onu yine orada gördüm. Sabah daha çok erken saatleri. Bak daha poşetini bile açmamış. Bir poşete kandil simitlerini koymuş bu arkadaş. Dedim ki içimden bir gideyim bakayım. Bir selam vereyim hem de bir bakayım ne olacak dedim. Artık zuhurat ne çıkarsa. Merhaba dedim nasılsın? Böyle kafa salladı. Satıyor musun dedim. Evet yaptı. Ne kadar dedim. Biraz da korkuyorum şimdi. Ne kadar acaba ne olacak? O dedi ki 7. Baktım cüzdana. Dedim ki 10 lira var dedim. Nasıl olacak dedim. Şimdi biliyorum tecrübeliyim ya. Bozuk yok yaptı yani. Bozuk falan diyor anladım. Bozuk yok. Dedim ki o zaman şöyle yapalım mı dedim. Yani ben sana 10 lira vereyim. 3 lira da alacağım olsun. Bir sonraki alışverişimde 3 liralık hesabım sende dursun dedim. Gülümsedi böyle. Olur dedi. Ben de çok sevindim. Sonra dedim ki güzel kardeşim ben seni Allah için çok seviyorum dedim. Benden bir isteğin var mı dedim. Böyle içimden geldi sordum. Bana böyle baktı var dedi yani var dedi. Ben de şaşırdım Allah Allah dedim var dedi yani nasıl ne isteyecek ki acaba? Nedir dedim ne istiyorsun dedim lütfen söyle dedim. Böyle sakince ağzını da hafiften açarak dua bu kadar. Bak Miraç Kandili sabahında dua dedi. Şimdi bak bu engelli kardeşimiz ben bunu yazdım da. Bana neyi öğretti? Şu dünyada ne engelin varsa, ne durumdaysan da gayreti bırakma. O sıcağın altında su satıyordu. Kandil gecesi daha sabahında 9'unda çıkmış. kandil simitleriyle kandil simidi satıyor ve fazladan parayı alamayacak kadar onurlu. Asil duruşu. Ya normalde şimdi normal bir adama para üstünü fazla versen zaten sevinir yani, canına minnet, ne güzel der, alırım der. O onu almadı. Ben 1 liraya satarım, 1 liraya alırım dedi. Bak ve müthiş bir asil duruş. Bak bu dünyaya tamah etmemek Salihciğim. Şimdi diyorsun ya sen çözüm yolu olarak. Bu önemli. Bak dünya gözünde küçük ya. O engelli kardeşimizin baş birçok insan için baktığın zaman yani belki hayatı ne kadar zor. Yani vay vay, hani belki acıyacağı insan değil mi? Öyle düşünürüz ya, toplum olarak merhametliyizdir de. Hani oho, yani o daha ne yapabilir ki diye düşünebileceğin bir atmosfer içinde belki de. Hayır. O kadar asil, o kadar onurlu ki fazla paranı arkandan koşuyor terlemesine rağmen al diyor. İstemem diyor. Bir sonraki buluşmada da hani hiçbir şey eyvallah olmayan bir adam desen o da eksik. Adam diyor ki, ben diyorum ki bir isteğin var mı? Var diyor. O da ne diyor?
Dua diyor.
Dua diyor. Yani diyor ki ben diyor duaya da muhtaç olmayan bir adam değilim. Duaya da ihtiyacım var. Onu et diyor. Çünkü ben insanlardan duadan başka bir şey istemem diyor. Bakın bu hadise çok mühim. Şu an genç kardeşlerim beni dinliyorsa, ben 33 yaşındayım. Çok büyük bir abileri değilim ama onlara göre belki bir kademe daha yaş farkım var. Özellikle 17, işte 25, 30 yaşları arasındaki arkadaşlarıma şunu söylerim. Muhakkak ve muhakkak bu hadiseden şu ibreti de alsınlar. Bakın çalışalım, çabalayalım. Asil duruşumuzu bozmayalım. Onurlu olalım. Dünya eyvallahımız olmasın. Allah rızkımızı verir. İşimizi verir, makamımızı verir. Eğer bunların peşindeysek bunları küçültelim gözümüzde. Bunlar gelir zaten peşinde. İkincisi de dua çok mühim. Dua alalım bol bol. Bakın o kardeş dua istiyor. Biz duayı da azalttık Salih. Toplum olarak o kadar yani diyelim ki tırnak içi İslamcılığı öyle boyutlarında tartışıyoruz ki İslam'ın özü duadır. Temeli duadır. Anne baba duasının üzerindeki etkileri nelerdir insanların? Anlatsak belki saatlerce konuşmamız lazım. Sen de hatırlarsın. Gence bugüne kadar 20-25 insan geldi. Çeşitli alanlardan. İş dünyasından, doktorlar, tıp dünyasından, siyasi dünyadan, başka dünya birçok insan geldi. Hepsi güzel insanlar yani kaliteli nitelikli insanlar. Hepsinin bir ortak noktası vardı bana göre. O söyleşilerinde 2-3 saat söyleştik o insanlarla. Nasıl bugünlere geldiklerine dair. Ortak noktalarından birini bugün açıklamış olayım. Yazdım da bunu. Ortak noktalarından biri şu. Hepsi de anne baba duası almış. Bol bol hem de. Anne baba duası bu önemli ya. Sadece şu an genç kuşak, genç arkadaşlarımız anne babayla çatışarak bir dil inşa ediyor. Ergenliği falan anlayabilirsin bir yere kadar ama ya anamız babamız ya. Onlarla barışarak bir dil inşa etmek zorundayız. Dua alarak yürümek zorundayız, büyümek zorundayız. Ananın babanın duasını almıyorsun. Falan yerde diyelim ki tırnak içerisinde İslam anlamında bir şey derdin var. Ya, anan razı değil. Geçen gençteyken bir arkadaş geldi yanıma. Bu özel bir şey ama anlatayım, tatlı bir hatıra. 19 yaşlarında bir arkadaş. Süleyman abi önemli bir şey istişare edebilir miyiz dedi. Buyur dedim, edelim. Bir odaya geçtik. Dedi ki Süleyman abi dedi. Ben dedi şu an evlenmek istiyorum dedi. Dedim çok güzel dedim. Hayırlısı olsun dedim. Nedir şey dedim, sıkıntı dedim. Tamam evlen dedim. Ama dedi abi dedi annem razı değil dedi. Babam da razı değil dedi. Ben de dedim ki o zaman dedim ikinci faslı hiç konuşmayalım. Yani anne baban razı değilse ve onların razı olmadığı şekilde bu işi sürdürürsen bereket göremezsin.
Bu şey anlamında mı söylüyorsun?
Yani şöyle diyor yani.
Evleneceği insandan mı razı değil? Yok. Evlenmesini mi istemiyorlar?
Hiç evlenmesini istemiyorlar. Daha yaşı küçük diye düşünüyorlar. Biraz daha ileride diye düşünüyorlar. Ve bu arkadaş da evlenmek istediği için yani onları karşılarına alıp ne pahasına olursa olsun evleneyim mi? Yoksa yani razı değiller ne yapayım diye soruyor bana. Ben de dedim ki anne baban razı değilse Mekke'ye dahi gitme. Tamam mı? En hayırlı amel nedir? Umredir, hacdır. Razı değilse ona bile gitme. Niye? Ya o anne babadır. Razı et, öyle yap. Her işin bereketini öyle görürsün. Anne baba o kadar önemlidir bizim dinimizde, kültürümüzde. Anne ve babaya tek bir yerde itaatsizlik emri şeyi var. Alanı var.
Tam onu soracaktım şimdi acaba.
Tek bir yerde. Tek bir yerde. O da
hani
şu. Annen derse ki ya da baban, oğlum Allah'a inanma. Resulullah Efendimiz'i
inkar et.
Yani bu dinden çık. Razı değilim Müslüman kalmana. Orada şunu diyebilirsin. Anneciğim sen beni doğurdun, büyüttün. Hakkını ödeyemem. Fakat bu din konusunda Allah'a iman ve Resulullah Efendimiz'i takip etme noktasında ne olur bunu benden isteme. Çünkü ben bu noktada geri adım atamam. Buradan vazgeçemem yani. Bu vazgeçilmez ikili diyoruz ya. Vazgeçilmez ikili. Onun sonrası anne babaya itaat var. Öf bile deme diyor. Ben de ona dedim ki bu. Hazır demek istediğim şu. Bu yaşlarda tabii bir genç olalım Salih. Evet. Yani organik genç. Yani şimdi mevsiminden önce çıkan meyveler nasıl? Tatsız tutsuz. Tabii. Hem de fiyatı da pahalı.
Evet.
Ama alan ne yapıyor? Beğenmiyor. Şimdiki gençler de öyle. Bir anda yükselelim diye uğraşıyor. Ama tadın yok, tuzun yok. Alan da pahalıya almış oluyor. Daha sonra kazıklanmış oluyor aslında. Yani tabii olan değil, güzel olan değil, huzur veren değil. Ama yüksek fiyat. Bunun bir anlamı yok ki. Mevsiminde açarsın, mevsiminde olgunlaşırsın. Oh, herkes senden faydalanır. O yüzden organik büyüme diye bir şey var. Ve onun birkaç formülü var. Yaşını yaşaman lazım. Yani 19-20 yaşındasın. 19-20 yaşını yaşa yani. Tamam mı? O yaşta ne gerekiyorsa onu yaşaman lazım.
Evet.
Yani o yaşta okuyacağın romanları 30'a erteleme. O yaşta şiirle ilgili ilişkin olacaksa 40'a erteleme. Yani o yaş çünkü tabii bir yaş. Yani 19, 20, 25, 24, 23. Yani bir gençliğin kendi içinde güzelliği var. Sen bu organik noktadaki ilerlemeyi bırakıyorsun. Suni, pompalanan, sürekli bir dayatılan, algılatılan, aklınla oynanan, sürekli bir bombardımana maruz kaldığın. Yani kötülük bombardımanına maruz kalıyorsun her yerde.
Evet.
Kötü sözler duyuyorsun, kötülük duyuyorsun, trafikte kötü şeyler görüyorsun, kötü şeylere şahit oluyorsun. Ne oluyor? Sen de kendini kaybediyorsun. Sonradan diyorsun ki dünya böyle, ben de şunu yapayım. 10 sene sonra o türbülanstan çıktığın zaman diyorsun ki hata etmişim. Ben de diyorum ki hata etmemek için tabii büyümek lazım. Tabii büyümek ne demek? Organik büyümek, ahenkli büyümek demek. Ahenkli. Şimdi hani gezen tavuk, işte duran tavuk hikayesi evet. Var. İşte kasaplarda bir tavukların bazıları çok pahalı oluyor. Diyelim ki 2 kat, 3 katı. Neden? Gezen tavuk. Ne demek? Yani aynı gübreler, aynı besinlerle beslenmiyor. Aynı küçük bir alanda yaşamıyor. Geziyor. İşte dağları geziyor, yamaçlarda geziyor, bir yerlerde geziyor, bir şeyler yiyor, farklı şeylerden besleniyor falan değil mi? Sağlıklı oluyor. O yüzden o tavuklar daha tabii deniyor.
Hı hı.
Kendi bunun içinde de belki bir kapitalist bir düzenin kendi içerisinde kurguladığı bir mantık vardır. Doğru, eyvallah. Ama biz kendi açımızdan bakalım. Yani o cevvaliyet, o hayata tutunmak, o bütünlüklü bir şeyi görmek, manzarayı görmek önemli. Yani tek yerden beslenirsen, tek şeyle düşünürsen, tek konularla etrafında hep aynı şeyler konuşulursa ne olacak?
Evet.
Sen de ister istemez bir düşünce seviyesinde azalma oluyor. Duygu dünyanda azalma oluyor. Yani nasıl şu an internet üzerinden, sosyal medyadan paylaşılan o acı resimler artık bizi ağlatmıyor. Neden? Yani ağlamamız için sıra dışı dram bir görüntüsünü bekliyoruz. Doğru mu? Salih, bu korkunç bir şey ya. Yani normalde, yani normal bir adam, normal ağlayan bir adam ya da bir kadının yanında bile ağlayabilmesi lazım. Yani o, çünkü his bu yani. O ağlıyorsa sen de hissedersin, duygulanırsın. Bu böyle bir şeydir. Şimdi ne oluyor? Bunu geçen bir sevdiğim biri bahsetti. Ya diyor ki cenazeye gittik diyor. Cenazede ağlayan yok diyor. Cenazede diyor hüzünlenen yok diyor. Yani şu işi yapalım, gömelim ve dönelim hemen işlere. Salih'im ya... İnsan ölümü, insan ağlatmayacaksa ne ağlatacak bizi ya?
Ben de geçen bir cenazede şahit oldum Süleyman abi dediğinize. İnsanlar safta normal mesela namaza duracaklar. O esnada hadi duralım diyorlar ama bir taraftan da sen arabayı sattın mı? Sen ev ne oldu? Ya işte o pantolonu nereden aldın? Gerçekten böyleydi. Hatta bir filmde bunu sahnelemişler. Böyle bir şey var yani gerçekten. Evet. Bunu camide de mesela değil mi? Cuma hutbesinde özellikle.
Evet.
Siz bazen soruyorsunuz cuma hutbesinde ne vardı diye falan. Gerçekten Doğru. Öyle. Yani hutbeyi
cuma'dan
bazen
çıkıyor. Ne evet. Anlattı sen diye soruyorum genç kardeşlerime. Hatırlayamıyor. Çünkü orada değildik o an. Yani orada değildik. Tabii bir şekilde yaşamıyoruz. Yani o an orada olamıyoruz. Orada bulunamıyoruz. Bunu Saadettin Ökten Hoca ile Kemal Sayar hocamızın çok güzel bir programı var Erkam Radyo'da yine. Ben mümkün mertebe istifade etmeye çalışıyorum. Çok güzel şeyler anlatıyorlar gerçekten. Şu an tam İngilizcesini söyleyemeyeceğim belki ama the end of absence'tı galiba. Yani yok olmanın yok sonu. Yani biz artık hep daima varız Salih. Hep online'ız. Hep ulaşılabilir. Hep iç içe, hep bir şeyler paylaşılabilir moddayız. Yani sen mesela, ben biraz inzivaya çekileyim. Biraz kendimi dinleyeceğim bir anı yok şu an. Hani İslam açısından en kutsal anlardan birine seher vakti diye. Sen sehere kalksan Instagram'da paylaşıyorsun. Seher çok güzel diye. Tamam mı? Mesela. Diyelim ki bir başkası da seni beğeniyor. Diyorsun ki o da kalkmış bak ne güzel.
Evet.
Ya o seher insanın Rabbi ile birlikte olduğu bir an. Tamam mı? Özel bir an yani. Orada tefekkür yoğunlaşır. Ne bileyim ayrı bir boyutu vardır. Ama sen onu dahi ben buradayım diyorsun. Hani parmak kaldırıyorsun. Ben buradayım yaşıyorum. Beni görsünler. Şimdi vecd hali. Geçen anlattım. Ya. Vecd hali vardır değil mi insanda? Diyelim ki. Yani duygulanırsın, haşyet kaplar, ürperirsin ama telefonu elinde bekliyorsun belki. Yani vecd halinde kamerayı alayım. Hani hatıra kalsın. Kime? Çocuklarına, başkasına. Ya bak böyle vecde girdim. Yani bu korkunç bir şey. Tabii büyüyemiyoruz bundan dolayı. Neden? Online'ız. Yani daima çevrim içi insan tipiyiz. Çevrim içi insan ne zaman demlenecek? Ne zaman sakinleşecek? Ne zaman kendisiyle ilgili bir tefekkür yolculuğuna çıkacak? İnsanlığın en önemli soruları belli. Ben kimim? Nereye gidiyorum? Bu hayattan gaye nedir? Ölüm nedir? Bak Salih bunlar basit gelebilir. Bu söylediklerim belki bazı dinleyicilerimize. Ama samimi söyleyeyim bu soruların olmadığı bir dünya işkence ya. Şu an umursamaz bir genç kitleye oynuyorlar. Umursamaz. Umursama yani. Meziyet bu. Ya ben kimim? Ya bu soru saçma bir soru. Bırak bu soruyu. Ölüm ya ne ölüm? Ölünce anlarsın. Sonrası ahiret sonsuzluk ya gidip de dönem mi var? Boş ver şimdi. Bu kadar hikmetli yaratılış falan ne hikmeti?
Peki bırak sizce, bunu. Peki sizce mesela özellikle televizyonun, medyanın ortaya çıkardığı da bir sonuçta hareket bu bir açıdan. Yani bu gençlerin umursamaması medyadan bağımsız bir şey değil. Televizyondan, medyadan, sinemadan. Peki sizce yetkililer belki evet. de bunun farkında değil mi?
Şöyle yetkililer derken bu sistemi zaten sürekli köpürten bir dünya var. Her şey mesela bu radyo diyeyim ki radyolar da bu sistemin bir parçası. Televizyon da bir parçası. Ama bu araçları hangi amaçlara kullandığımız çok mühimdir. Şu an dünya genel konjonktürel anlamında insanın ben şöyle özetliyorum. İnsanın hakla yani Cenab-ı Hak'la ilişki kurmaması adına kurgulanmış büyük bir düzen var.
Hmm.
Yani Allah'la ilişki kurma neyle kurarsan kur.
Evet.
Neyle kurarsan kur. Yani spiritüalizm geri döndü. Mistik anlayışlar geri döndü. Çünkü onlar da tutuyor ama sonunda hakka götürmeyen şekilde geri döndü.
Eyvallah.
Yani yoga yapabilirsin. Başka türlü şeylere böyle mistik arayışlara girebilirsin. Fakat hakla yani Cenab-ı Hak'la ve bizim anladığımız manada İslam'la ilişkinde katı derece alacaksan, yükseleceksen bu aman aman buna hiç girme. Bu işlere hiç bulaşma, geri dön. Çünkü zaten Türkiye açısından da büyük dramatik sahneler var. Yani diyelim ki son FETÖ olayı ya da diyelim ki AK Parti ile FETÖ'nün kavgası falan. Yani bu din dilini yıprattı Salih. Bunu açık söylemek zorundayım. Din dili yıprandı. Ben uçakta iniyorum. Birisine dedim ki sizi bırakayım isterseniz dedim. Adam baktı bana. Şüphelendi, bakıyor falan. Ya siz işte falan. Ya adam beni bir yere oturtmak zorunda yani. Neden yardım ediyor? Dedim ki kardeşim. Rahat ol dedim ya. Ben bir insanım ya. Seni bir yere bırakmak normal bir şey. Bunu dedim niye bir şeye dönüştürüyorsun? Yani benim bundan ne çıkarım olacak? Ben bunu Allah için yapıyorum. Bu işte bu din dili yıprandı. Öyle olduğu zaman da şu bütün haberler, programlar falan filmler, diziler şu. Özünde bana göre hakla birlikte olma da hakka seni götürmesin de nereye götürürse götürürsün mantığıyla çok yapılıyor. Ve bu tabii hepsini kastetmiyorum ama ana düzenek buraya kurulmuş. Ve ana düzenek senin egona ya egona sesleniyor. Sen harikasın, sen süpersin, sen ölümsüzsün. Senin önünde kimse yok. Sensin kral, sensin harika. Boş ver bilmem ne kimseyi dinleme. Kendi geminin kaptanı. Öyle tamam da nereye götürdün beni? Dünyanın geldiği noktaya bak. O bütün aydınlanmanın ardından Birinci Dünya Savaşı çıktı. İkinci Dünya Savaşı çıktı. 100 sene önce şu an insanlar birbirine girmişti Salih. Falan filanı öldürüyordu, filan filanı boğazlıyordu. Yapılmayan zulüm yoktu. Ne adına? Falan insanlığın farklı farklı şeyler uğruna. Ne uğrunda olursa olsun. Yani korkunç bir şekilde kaybettik. Şimdi de böyle. Ve ne dedim başında programın? Ne beyin azim. Yani Resulullah Efendimiz Hira'dan indi mi? İkra diye. Büyük bir haber getirdi mi? Getirdi. Ya normalde sen bana desen ki, abi şurada bir şey var, değişik bir şeyler oluyor falan filan, bir dikkat kesilirim. Bana desen ki bugünle ilgili şöyle bir olaylar oluyor biraz bakar mısın abi önemli falan. Bakarım. Niye? Sen güvenilir bir adamsın. Benim sevdiğim de birisisin. Yani söylüyorsa önemli bir şey. Yani bir haberin değerini sana göre bakıyorum. Efendimiz en büyük haberle geldi. İnsanlık ölüm var dedi. Ahiret var dedi. Hesap var dedi. La ilahe illallah diyen cennete gider dedi. Bak düşünebiliyor musun? Yani bunlar çok büyük haberdi. Şu an ne oldu? Bu büyük haberi kat kat kılıflar içine koymak için uğraşıyoruz. Yani dünya açısından. İslam'ı anlatacak, temsil edecek insan tipi ortadan kaldırılmaya çalışıyor Salih.
Evet, maalesef.
Bakın bugün çok önemli bir söyleşi de geçti. Yani dünyada İslam deyince akla getirilen insan tiplerine bakın. Ya da dayatılan, gösterilen insan tiplerine bakın. Dağ işinden, şurasından, burasından. Ya bizim o Yunus dilini, Mevlana Hazretleri'nin dilini, üslubunu, tamam mı? İslam'ın o çağlar aşan, zaman aşan, eskimeyecek hakikatlerini söyleyecek insan modeli, insan tipi nereden yetişecek? Buralardan yetişecek. Biz yetiştirmek zorundayız. Biz de öyle olmak zorundayız. O yüzden o yani düzenek böyle. Hı-hı. Haberlerde şurada burada şunu unutmamak lazım. Büyük sorular var. Büyük soruların o büyük cevaplarını bulmamız gerekiyor. Yani ben 20 yaşındayken ben kimi mi soruyordum? Nereye gideceğimi soruyordum. Varlık nedir'i soruyordum. Cenab-ı Hak kimdir'i soruyordum. Bunlar çünkü o yaşlarda kafanı burgu gibi delecek ki sonuna doğru açasın. Açılım olsun. Yani kendi içerisinde böyle bir şeye giresin. Arayış, araştırma, öğrenme dönemine. Şimdi 22 yaşında her şeyi çözmüş bir arkadaş. Bitti diyor yani. Şimdi gel kavgaya gelin. Gel dövüşelim. Ya dövüşme sen.
Gemileri yaktım diyor değil mi?
Bana diyorlar ki abi ses çıkarmak gerekmiyor mu şu konulara? Ya gerekmiyor. Vallahi sen sessiz kal, bir şey olmaz. Ses çıkaracak adam çok var.
Evet.
Yani bizi sessizliğimiz ya da sesimiz üzerinden değerlendirecek bir iklimden
veya yoklama uzak yaparak duralım. Belki de değil mi?
Evet Salih'cim ben bir şahsiyetim ya. Benim ses verişim de ses vermeyişim anlamında beni değerlendirmeye sürekli alıyor olmanız çok rahatsız edici değil mi? Ya ses verdi iyi, ses vermedi kötü. Ya tamam bırakın bunun dışında bir insanım ben. Ben adil miyim, merhametli miyim, insaflı mıyım, anlayışlı mıyım? Ben buysam tamam beni artık daha öyle kötü, iyi bilmem ne kategorileştirme. Beni bir tasnif etme yani. Ben balık gibi bir yere tasnif edip kiloyla satacağım bir varlık değilim ben ya. Eşref-i mahlukat diyoruz, insanız biz. Bugün canın sıkkın A dersin, yarın moralin düzelir B dersin. İnsansın, hata da yapabilirsin.
Evet.
Kutsal mıyız biz yani benim ve duygu dünyam, düşünce dünyam? Sen kimsin? Yani yarın farklı düşünebilirsin. Olabilir bu. Biz fazla anlam yüklüyoruz ve tabii bir geçiş dönemi sağlayamıyoruz. Genç arkadaşlar için. Genç adam da bakıyor kavga büyük, dövüş büyük. Kendisine verilen bazı sloganlar, bazı bilgiler de çok etkiliyor kendisini. Hemen dövüşe giriyor. Altı dolu değil. Hangi görüşü savunursa savunsun estetik durmuyor. Kabalık oluyor. Yani uydum kabalığa, uydum kalabalığa oluyor. Yani ben kalabalık adamı değiliz, olmamalıyız. Kabalık adamı değiliz, olmamalıyız. Hata ederiz, insanız. Hemen özür dileriz, geçeriz. Ama bu şekildeki bir üslup ya da kavga atmosferi genç arkadaşlarımızın yaşını yaşamasına mani oluyor. Ve bütünlükle ahenkli bir hayat görüşü de oluşmuyor. Adamın bütünlüklü bir hayat görüşü yok. 2 sene sonra farklı şeyler söyleyecek o arkadaş. 5 sene sonra daha farklı şeyler söyleyecek. Ya kendisini inkar edecek. Belki yarın varlık bunalımına girecek. Değerleri yıkılacak. Doğru mu? Şu an Türkiye'de ne kadar değer bunalımı yaşanıyor. Din dili bu kadar yara aldı. Bu İslami kavramlar ne kadar yara aldı. İnsanlar birçok anlamda sorguluyorlar birçok şeyi. İçlerinde belki şüpheleri arttı. İnançlarının zevki, o kıvamı, derecesi azaldı. Bunu konuşmuyoruz bile, konuşamıyoruz bile. Niye? Ayıp olur, aman söylemeyin. Niye? Ya bu böyle bir şey ya. Bu inanç gökten zeminle kalbine inmiyor ki Salih'cim. İnancın da bir şeyi yok mu, mücadelesi yok mu içimizde? Arayışı, sevgisi, muhabbeti. Yani önce seveceksin. Yani seveceksin, araştıracaksın sonra. Sonra bunu yaşamaya dönüştüreceksin. Bu çok boyutlu bir şey. Biz şimdi seviyoruz yeter.
Evet.
Bilmiyorsun. Sıkıntı yok ki seviyorum.
Evet.
Mesela şu an sevgi üzerinden bir dünya oluşturuyoruz. Yani falanı seviyor musun, filanı seviyor musun? Seviyorum. Seviyorum diyelim ya da sevmiyorum. Bu yetmez ki. Biliyor musun? Ya bilme falan zor iş. Yani uzun yani. Uzun mesele. Birkaç kişi söylesin. İnternetteki o birkaç diyelim ki tırnak içinde troller bilmem neler.
Yönlendirsin
bildin. Sonra uygulama. Üstad bizde adalet var, merhamet var, anlayış var. Kalp kıramazsın, kötü konuşamazsın. Konuşuyorsun ya tevil ediyorsun ya onu hak etti falan. O zaman sen bir farkın kalmadı ki o. İslami anlamdaki kavramları, dili, üslubu dejenere ediyorsun, yozlaştırıyorsun, nefsini uyduruyorsun. Sonradan da diyorsun ki bence haklıyım. Kusura bakma. Kimseye sevgisizlik, merhametsizlik, ahlaksızlık, şefkatsizlik hakkı vermiyor. Evet. Yani ben İslam'ı savunuyorum ya da İslamcıyım demek bunu yapma hakkı vermiyor. Ve bu insanlara karşı ve bu üsluba karşı akıl sahibi, vicdan sahibi, merhametli insanlar ses çıkarmak zorunda. Biz genç dergisi olarak ya da kendi adıma da durduğumuz yer belli. Kişiliklerimiz belli, meziyetlerimiz belli, hayat tarzımız belli. Ortaya koyduğumuz çizgi belli. Ben kendimi ispat etmek, kendimi tekrardan ben buyum demek zorunda değiliz ki.
Evet.
Bir tabii bir şekilde böyle yaşıyoruz zaten. Anormal olan, tabii olanın zıttıdır zaten. Ve anormal olanın ne olduğunu şu an anlayamadığımız için tabii olan, o eskimeyecek olan gözden kayboluyor ve akıl tutulmaları, kaoslar, kavgalar burada yaşanıyor.
Eyvallah. Şimdi tabii bu mesele de önemli ve konuşulması çok uzun bir mesele. Yani bunu konuşmak uzadıkça uzar.
Doğru.
Aslında esasında. Doğru. Çünkü bu hem bir yaramız hem de aslında ne yapmamıza dair, belki söylenen şeyler ne yapmamıza dair şeyleri de anlatmış oluyor bir açıdan.
Doğru.
Yani kırmayalım diyorsunuz mesela. Çok ciddi bir şey aslında bu. Çünkü nasıl kırmayacağız? Ben bakıyorsunuz gerçekten Süleyman abi şu anki tabloda.
Belki susan kurtuldu.
Evet.
Hadis-i şerifini uygulamak lazım.
Ya da kişiye günah olarak duyduğu bir haberi aktarması yeter.
Yeter.
Şimdi tabii bu mesele ciddi olduğu için burada kesmek de istemezdim ama malum programımızın da belli bir süresi var Süleyman abi.
Hay hay.
Son olarak yine söylemek istediğiniz, belki toparlamak istersiniz bir şey varsa alabiliriz.
Yani özünü söylemiş olduk. İnşallah Allah bizlere firaset nasip etsin.
İnşallah.
Merhamet nasip etsin. Böyle hayatı bütünlüklü kucaklayan, insan paydasında hep buluşan, İslam'ı da hakikaten haliyle, duruşuyla, yani İslam'ı zorla diyorum. İslam fazladan anlatmasına gerek kalmaksızın, yani işinden, amelinden, sözünden, duruşundan, bakışından, yani o güzelliği tabii bir şekilde yayıldığı insan tipi çoğalsın. Bizim medeniyet böyledir. Yani Süleymaniye'ye girdiğin zaman 10 tane, 20 tane tabela okuyor musun? Bu camide şöyle huzur alırsın, böyle huzur alırsın, tasavvuf budur, maneviyat şudur, İslam budur. Almıyorsun. Öyle bir şey yok. Niye? Eseri o zaten.
Evet.
Yani eseri o. İçeriye girerken nasıl çıkıyorsun dışarıya? Diyorsun ki şöyleydi, böyleydi, böyle güzel.
Büyüleniyorsun.
Yani oradaki o ruhu kim? O dönem ya 400 sene önceki insanlar o anlayışta, o perspektifle, o kalp kıvamıyla oraları inşa ettiler Salihciğim. Buyurun Hodri Meydan, şimdi de biz inşa edelim. Bir yani tuttuğun bir kağıtta senin merhametin eseri kalsın ya. Vallahi bak şu kullandığın kalem, yazı yazdın, bıraktın ya masaya. Senden bir tatlı es taşısın ya. Bu, ben insanlıktan bunu anlıyorum. Yani buradan geçtin, güzel adam geçti. Burada durdun, yani ne güzel adam durdu. O taksi çağırdı, ne güzel çağırdı. Tamam mı? İşte trafik ışığında düğmeye bastı, ne güzel bastı. Birine yer verdi, ne güzel yer verdi. Bu mesele budur. İslam insanının dünyadaki gıpta edilen, hayran bırakan yanı nedir? Budur. Biz İslam'ı tırnak içerisinde höykürerek anlatmadık dünyaya.
Eyvallah.
Tamam mı? Yani bir tabii hal bir şekilde yaşanan bir şeydi bu. İnşallah bu şekilde tabii bir şekilde dönen, yaşanan, konuşulmaktan çok yaşanan bir dünyaya evriliriz, çevriliriz.
Eyvallah. Benim de çok sevdiğim bir söz vardır. Sen söylenmesi güzel bir söz ol. Çünkü insan söylenmesi güzel sözlerden ibarettir diye.
Eyvallah.
Ben bunu söylemiş oldum programın sonunda. Salih de bir şey söylemedi demesinler diye.
Estağfurullah. Eyvallah. Sen bugün iyi bir dinleyici oldun.
Teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ediyorum. Belki sana çok az söz hakkı vermiş oldum.
Çok memnun olduk. İnşallah daha çok sizi görmek istiyoruz genç zamanında. Konuklarımız da dinleyicilerimiz aynı şekilde bu temennideler. Bunu biliyoruz.
İnşallah.
Duyuyoruz kendilerinden de. İnşallah yine görüşmek üzere diyelim Süleyman abi.
Pekala. Ben de tüm dinleyicilere teşekkür ediyorum. İnşallah bir vesileyle tekrardan görüşürüz.
İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Evet, Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, genç zamanında bugün Süleyman Ragıp Yazıcılar abimiz bizlerle birlikte oldu. Kendisiyle gençlerin dilinden yola çıktık ki kadim bir mesele olduğunu düşünüyorum artık bunun. Gençlik her dönem konuşulan, her dönem belki şikayet edilen bir mesele olmuş. Şimdiki tartışılan konusu ise aslında biraz daha bu dil konusu, hayata bakış konusu. Sanki birazcık düşünmemiz gerekiyor kendimizle alakalı kısmı. Acaba büyükler ne diyor diye bir bakmak lazım. Kitaplar ne diyor diye bir bakmak lazım. Biraz sorgulamak lazım. Öfleyip püflememek lazım. Çünkü gelecek gerçekten bizlerin olacak. Bu yüzden sorumluluklarımızın farkına varmak lazım diyelim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.